Ayrım 9, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 80. Ronnie ve Sid iki ağır sikleti bağlarken Rawlings de sarışını salona götürdü. Birkaç dakika sonra sarışın belinden Ronnie, ayaklarından Sid tutmuş olarak üst kat penceresinin dışında sallanıyordu. Yerden 8 kat yukarıda. ''Şu aşağıdaki otoparkı görüyor musun?'' diye sordu Rawlings ona. Karanlık kış gecesinde bile belli oluyordu otoparkın ışıkları. Adam başını salladı. ''Bak 20 dakika sonra orası polis dolacak. Plastik bir çarşafın çevresine dizilecekler. Bil bakalım kimin parçalanmış vücudu bulunacak o çarşafın altında?'' Sarışın ömür süresinin artık saniyelerle ölçülecek kadar kısaldığını anlayınca hemen bağırdı. ''Tamam tamam öteceğim.'' Onu içeri alıp oturttular. O da karşılığını ödemeye çalıştı. ''Bakın bizim kusurumuz yok efendim. Bizi bir iş için tuttular, tamam mı? Kaybolan bir şeyi geri almak için.'' ''Golders Green'deki ihtiyar adam mı?'' diye sordu Rawlings. ''Evet, o bize malın sizde olduğunu söyledi. Ben de buraya geldim.'' ''O benim dostum da öldü.'' ''Üzgünüm bayım, kalbinin zayıf olduğunu bilemezdim. Çocuklar ona yalnızca bir iki kez dokunuverdiler.''
''Seni yalancı. Ağzı darmadağındı, kaburgaları da kırıktı. Peki ne diye geldiniz?''
Sarışın söyledi. ''Neyi?'' diye sordu Rawlings inanmaz bir sesle.
''Bana nedenini sormayın bayım. Onu geri getireyim diye para verdiler o kadar. Ya da başına ne geldiğini öğreneyim diye.''
''Bak seni de arkadaşlarını da sabah olmadan Thames nehrinin dibine atmak işten değil benim için.'' dedi Rawlings. ''Ama buna gerek görmüyorum. Gitmenize izin veriyorum.'' ''Patronunuza söyleyin, bulduğumda boştu, hem de bomboştu. Ben de yaktım onu, kül ettim. Zerresi kalmadı. Soygundan artan malı saklayacağımı sanmıyordunuz herhalde, değil mi? O kadar da budala değilim. Şimdi defolun.''
Kapıya doğrulduklarında Rawlings Ronnie'yi geri çağırdı. ''Onları nehrin karşı tarafına geçir.'' dedi. ''O bücüre de benden bir armağan ver, ihtiyarın anısına, tamam mı?'' Ronnie başını salladı. Birkaç dakika sonra aşağıdaki otoparkta doğu çetesi berbat durumdaydı. Yarı yarıya kendine gelmiş olanı direksiyona oturtulmuştu. Elleri çözülmüş, kendisine arabayı sürmesi söylenmişti. Sarışın ön yolcu koltuğuna atılmış yatıyordu, kırık kolları kucağındaydı. Ronnie ile Sid onları Waterloo Köprüsü'ne kadar izlediler, sonra evlerine döndüler. Jim Rawlings eni konu şaşırmıştı. Kendine bir fincan kahve hazırladı. İşi baştan bir kez daha düşündü. Evrak çantasını gerçekten yakmak istemişti. Ama öyle güzel bir el işçiliği ürünüydü ki, ateşin ışığında mat yüzeyi öyle kaliteli ışıldıyordu ki, maden gibi. Elini alıp üzerinde sahibinin bir işaretini falan aradı, yoktu. O zaman kendi sağduyusuna ve Zablonski'nin uyarılarına rağmen çantayı saklamaya karar vermişti. Yukarı dolaba çıkıp çantayı indirdi. Bu kez her yanını profesyonel soyguncu gözüyle muayene etti. Kilitlerin tarafındaki mandalı bulması 10 dakika sürdü. Mandal çekilince çantanın sahte dibinin bir yanı 1 santim yükseldi. Rawlings oraya bir makas sokup mesafeyi genişletti. Gerçek diple sahte dip arasındaki yassı boşluğa baktı. Sonra oradan cımbızla 10 kağıt çekip çıkardı. Rawlings hükümet belgelerinden pek anlamazdı ama Savunma Bakanlığı'nın anteti ve çok gizli damgaları kimi olsa anlam ifade ederdi. Arkasına yaslanıp hafif bir ıslık öttürdü. Kendisi bir hırsız, bir soyguncuydu ama Londra serserilerinin çoğu gibi o da razı değildi kimsenin vatanına kazık atmasına. Zaten cezaevlerinde vatan hainleriyle çocuklara saldıranlar her zaman bu serserilerden ayrı yere konurdu. Bir araya gelirlerse sokak bıçkınları canlarını okurdu onların çünkü. Rawlings soyduğu evde kimin oturduğunu biliyordu tabii. Soygun bugüne kadar rapor edilmemişti. O da anlayamadığı nedenlerle hiç rapor edilmeyeceğine inanmaya başlamıştı. Demek ki kendisi de soygun sorununa dikkati çekmek zorunda değildi. Zaten artık Zablonski öldüğüne göre elmaslar herhalde temelli elden çıkmıştı. İçinde o evin sahibine karşı bir nefret duygusu kabardı. Kağıtları eldivensiz tutmuştu. Kendi parmak izleri poliste vardı. Kendini ele vermemek için kağıtları bezle silmek zorundaydı. O zaman hainin parmak izlerini de silmiş olacaktı. O pazar öğleden sonra sıkıca mühürlenmiş, üzerine fazla fazla pul yapıştırılmış sarı bir zarf içinde kağıtları uzak bir yerden postaya attı. Posta kutusu pazartesi açıldığından kağıtlar yerine salıdan önce ulaşmadı. 20 Ocak günü olan o gün Tuğgeneraller Bertie Capstick, John Preston'ı Gordon'dan aradı. Sesinde o sahte sevimlilikten eser yoktu.
"Johnny, geçen gün konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Hani bir şey olursa?"
"Oldu işte. Çalınan Noel hediyesi parası da değil. Büyük bir olay Johnny. Birisi bana postayla bir şey yollamış."
"Yo, bomba değil ama daha beter çıkabilir.
Sanıyorum bir yerde bilgi sızması var Johnny. Hem de çok yükseklerden olmalı. Yani senin iş alanına giriyor. Gelip bir baksan fena olmayacak sanıyorum."
Aynı sabah evin sahibi evde olmadığı halde onun izniyle ve verdiği anahtarlarla eve giren işçiler Fontenoy apartmanının 8. kat dairesine yeni bir kasa taktılar. Eskisinin tıpkısı, akşam ortalık kararırken evin her yanını eskisi gibi düzeltip hazırlamışlardı. İşleri bitince gittiler. 5. Kısım. Preston pek kaygılı Bertie Capstick'in odasındaki masanın üzerine yayılmış duran 10 kağıda bakıyordu. Her birini dikkatle okudu.
"Zarfı kaç kişi tuttu?" diye sordu.
"Postacı o kesin. Dağılım odasında kaç kişi elledi orasını Tanrı bilir. Sonra postayı odalara dağıtan hademe bir de ben zarftan bir şey bulabileceğini pek sanmam."
"Ya içindeki kağıtlar?"
"Yalnızca ben Johnny, tabii zarftan çıkarana kadar ne olduklarını bilmiyordum."
Preston bir süre düşündü. "Bize postalayan insandan başka sanırım kağıtları çalanın da parmak izleri bulunmalı. Scotland Yard'dan parmak izine bakmalarını isteyeyim. Aslında pek umudum yok. Gelelim içeriğine. Çok üst kademe bilgiler gibi görünüyor bana."
"En üst," dedi Capstick suratını asarak. "Hepsi çok gizli. Bazıları aşırı duyarlı ve NATO müttefiklerimizi ilgilendiriyor. NATO'nun çeşitli olası Sovyet tehditleri karşısında planları, bu tür şeyler."
"Pekala," dedi Preston. "Olanakları bir tarayalım birlikte. Diyelim ki bunları bize vatansever ruha sahip bir vatandaş postaladı ve herhangi bir nedenle kendini tanıtmak da istemiyor. Olur sık sık. İnsanlar bulaşmak istemezler. Böyle bir insan bunları nasıl ele geçirmiş olabilir? Vestiyere bırakılmış bir evrak çantasından mı, takside ya da kulüpte mi bulmuş?" Capstick başını iki yana salladı.
"Yasal olarak hayır Johnny, bu belgeler asla ve hiçbir durumda bu binadan çıkarılamaz. Ancak mühürlü zarf içinde dış işlerine ya da kabineye yollanabilir. Böyle bir zarfın kaybolduğuna dair rapor falan yok. Hem zaten bunlar binadan çıkarılmak üzere damgalanmış da değil. Yasal yoldan çıkarılsa damgası olurdu. Böyle kağıtları görme hakkına sahip insanların hepsi kuralları bilir. Hiç kimse, ama hiç kimse bunları evde okumak üzere yanında götüremez, anlatabildim mi?"
"Hem de nasıl," dedi Preston. "Zarf bize bakanlık dışından yollanıyor. Demek evrak buradan çıkarılmış, yasa dışı olarak. Büyük ihmal mi, yoksa kararlı hırsızlık mı?"
"Tarihlerine baksana," dedi Capstick. "10 kağıt bütün bir ayın çeşitli günlerine ait. Bir masaya hepsinin aynı günde gelmesine olanak yok. Belli bir zaman boyunca biriktirilmiş bunlar."
Preston kağıtları mendiliyle tutup tekrar zarfın içine koydu.
"Bunları Charles Sokağı'na götürmem gerek Bertie. Telefonunu kullanabilir miyim?"
Charles Sokağı'na telefon açtı. Hemen Sir Bernard Hemmings'in odasına bağlanmak istediğini söyledi. Genel müdür odasındaydı. Biraz gecikmeden sonra Preston'un ısrarı sonucu telefona kendisi cevap verdi. Preston ondan yalnızca birkaç dakika sonrası için özel randevu istedi ve almayı başardı. Telefonu kapattı. Tuğgeneral Capstick'a döndü.
"Bertie, bir süre hiçbir şey yapma ve kimseye bir şey söyleme. Normal bir günmüş gibi davran, seni ararım."
Elinde bu belgelerle bakanlıktan çıkmasına olanak yoktu. Ama yanına bir muhafız alırsa durum halledilebilirdi. Tuğgeneral Capstick ona ön giriş korumacılarından birini verdi. Preston çantasında belgelerle bakanlıktan çıktı. Taksiye binip Charles binası önünde indi. Önce taksinin ilerleyip gözden kaybolmasını bekledi. Sonra geri kalan 200 metreyi yürüyüp büroya vardı.
Muhafızı burada azat edebilirdi. Sir Bernard onu 10 dakika sonra kabul etti. İhtiyar tilkinin suratı pek solgundu. Ağrısı varmış gibiydi. Çoğu zamanda vardı zaten. İçinde giderek yayılan hastalık dıştan bakana pek bir şey belli etmiyordu. Ama yapılan tahliller kuşkuya yer bırakmamıştı. Bir yıl demişlerdi. Ameliyat da edilemiyordu. Eylül başında emekli olacaktı. Yani son iznini önce alırsa bürodan Temmuz ortalarında ayrılacak demekti. 60. doğum gününden 6 hafta önce. Kişisel sorumlulukları olmasa çoktan ayrılabilirdi. İkinci karısı evliliklerine bir üvey kız çocuk getirmişti. Aslında çocuksuz olan Sir Bernard onu çok seviyor, şımartıyordu. Kız henüz okuyordu. Erken emekli olursa maaşı düşük olacak, dul eşiyle kızı zor durumda kalacaklardı ileride. Akıllıca bir karar olsun ya da olmasın işi biraz daha sürdürüp normal zamanında emekli olmak istiyordu. Ömür boyu maaşla çalışmış biri olarak onlara bırakabileceği başka hiçbir şeyi yoktu. Preston olup bitene kısa ve özlü biçimde anlattı. Capstick'in kanısına göre belgelerin bakanlıktan ancak isteyerek bilerek çıkarılmış olabileceğini ekledi. "Öf tanrım, bir tane daha ha!" diye mırıldandı Sir Bernard. Vassal'la Prime'ın olayını yıllar sonra hala unutabilmiş değildi. Amerikalılar öğrendikleri zaman ortaya çıkan tepkiyi de. "Evet John, işe neresinden başlamak istiyorsun?" Bertie Capstick'le şimdilik çenesini sıkı tutmasını söyledim dedi Preston. "Eğer bakanlıkta gerçek bir hain varsa karşımıza ikinci bir esrarengiz durum daha çıkıyor. Kim yollamış bize bu belgeleri? Yoldan geçen biri mi? Bunları o adamdan çalan bir hırsız mı? Suçluluk duyan karısı mı bilemiyoruz. Ama o insanı bulabilirsek belgeleri nereden aldığını öğrenebiliriz. Bir yığın zahmetten kurtuluruz. Zarf konusunda fazla umut beslemiyorum. Sıradan kahverengi zarf binlerce dükkanda satılıyor. Pulları normal, adres büyük harflerle yazılmış, keçe uçlu kalem. Herkesin kullandığından. Sonra zarfı pek çok insan ellemiş. Yalnızca içindeki kağıtlarda parmak izi bulabiliriz. Scotland Yard'ın tüm kağıtlara bakmasını istiyorum. Denetim altında tabii. Ondan sonra bilebiliriz ne yapacağımızı."
"İyi bir düşünüş yolu. Sen o işi hallet," dedi Sir Bernard. "Ben Tony Plumb'a ve herhalde Perry Jones'a söylemek zorundayım. Öğle yemeğinde ikisiyle buluşmaya çalışırım. Perry Jones'un ne düşüneceği çok önemli tabii. Sen kendi işini ayarla John ve benimle teması kesme. Yard bir şey bulursa hemen haber ver bana."
Scotland Yard'da çok yardımcı oldular. En iyi laboratuvar elemanlarını Preston'un işine koştular. Preston sivil teknisyenin yanı başına durup her kağıda ayrı ayrı toz serpişine baktı. Sayfaların tepesindeki çok gizli yazılarını teknisyen elinde olmadan görüyordu elbette.
"Whitehall'da birisi yaramazlık mı yaptı?" diye sordu teknisyen bir kaşını kaldırıp. Preston kafasını iki yana salladı.
"Budalalık ve tembellik etti" diye yalan söyledi. "Bu kağıtlar imha makinesine atılmalıydı, çöp sepetine değil. Kim sorumluysa canını okurlar tabii, parmak izi bize belli ederse." Teknisyenin ilgisi sürdü ama işini bitirdiğinde başını üzgün üzgün salladı.
"Hava cıva," dedi, "süt gibi temiz. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bu kağıtlar silinmiş. Bir tek belirgin parmak izi var, o da herhalde sizinkidir."
Preston başını salladı. O izlerin Tuğ General Capstick'e ait olduğunu söylemekte andam yoktu.
"Mesele şurada," dedi teknisyen. "Bu kağıt parmak izini çok iyi tutar. Haftalar, belki aylar boyunca da korur. En azından bir kişinin daha izi olmalıydı, hatta daha da çok. Sizden önce bunlara dokunan memur var bir kere ama iz yok. Çöp sepetine atılmadan önce bezle silmiş birisi. Bezin ipliklerinin izini görebiliyorum ama parmak izi yok, üzgünüm."
Preston ona zarfı vermedi bile. Kağıtları silen her kimse herhalde zarfta kendi parmağının izini bırakacak değildi. Hem zarf ortaya çıkarsa dalgın memurla ilgili uydurduğu hikaye de havaya uçardı. Capstick'in hakkı vardı. Bu resmen kasıtlı bilgi sızdırmaydı. Eğleden sonra saat 3'te Charles sokağına dönüp Sir Bernard'ı beklemeye başladı. Sir Bernard bir aydır ısrardan sonra yemeğini Birleşik İstihbarat Komitesi Başkanı Sir Anthony Plumb ve Savunma Bakanlığı Daimi Müsteşarı Sir Peregrine Jones'la yemeği başarmıştı.
St. James Kulübü'nün özel bir odasında buluştular. İki yüksek resmi görevli MI5 başkanının böyle ısrar etmesi karşısında tedirgin olduklarından yemeklerini pek düşünceli ısmarladılar. Garson çıkıp gittikten sonra Sir Bernard onlara olanları anlattı. Durum her iki adamın da iştahını kaçırdı. Sir Perigon sıkkın sıkkın "Capstick bana anlatmalıydı" dedi. "Böyle öğrenmek çok tatsız." Sir Bernard sanırım adamın Preston ondan bir süre sessiz kalmasını istemiş diye açıkladı. Çünkü eğer bakanlıkta bir casus varsa ve mevkii de yüksekse kağıtların bize geri geldiğini hissetmemeli. Sir Peregrine homurdandı ama biraz sakinleşti. "Ne diyorsun Perry?" diye sordu Sir Anthony Plump. "Kağıtların fotokopi halinde bakanlıktan masum yolla ya da ihmal yoluyla çıkma olasılığı var mı?" Savunma baş görevlisi başını iki yana sallıyordu. "Casusun o kadar da yüksek yerde olması şart değil" dedi. "Tüm mevki sahibi kimselere bağlı, kendi özel kadroları var. Bu fotokopiler çektirilmiş. Bazen orijinal belgeyi 3-4 kişinin görmesi gerekir. Ama kopyalar çıkarılırken liste tutulur, sonra da hepsi yok edilir. 3 kopya çekilmişse işi bittiğinde 3 kopya yok edilir. Sorun şurada, bir müdür kendi kağıtlarını kendi yok etmez, memurlarından birine vermek zorunda. Memurlar denetimli tabii ama hiçbir sistem %100 kusursuz değildir. Bence bir aylık süreyi kapsayan bu belgeler bakanlıktan kasten çıkarılmış. Kaza ya da ihmal olamaz. Kasıt şart, Allah kahretsin." Çatalıyla bıçağını hemen hemen el sürülmemiş yemeğin üzerine koydu. "Üzgünüm Tony ama galiba benim derdim büyük." Sir Tony Plumb'ın yüzü ciddiydi. "Sanıyorum Birleşik İstihbarat Komitesi'nin sınırlı alt komite toplantısında açıklamak zorundayım" dedi. "Bu etapta pek az kişi olmalı o alt komitede. Bir dış işlerinden, bir savunmadan, bir adliyeden, bir kabine sekreteri, 5 ile 6'nın başkanları falan filan. Daha da küçük tutamam." Alt komitenin ertesi sabah toplanmasına karar verildi. Hemings onlara Preston'ın Scotland Yard'dan ne sonuç aldığını o zaman açıklayacaktı. Bu kararla ayrıldılar. Birleşik İstihbarat Komitesi'nin aslı pek kalabalık bir komiteydi. Yarım düzine bakanlıktan ve birkaç ajanstan başka 3 kuvvet komutanlığı da 2 istihbarat servisi, ayrıca Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda'nın, bir de tabii ABD'nin, CIA'sının Londra temsilcileri de oraya üyeydi. Genel toplantılar seyrek ve resmi havalı olurdu. Sınırlı alt komiteler daha sık toplanırdı çünkü katılanlar belli bir özel duruma ilgili olup birbirlerini şahsen de tanır, işi izlerken daha kolay iletişim kurabilirlerdi. Sir Anthony Plumb'ın Birleşik İstihbarat Komitesi Başkanı ve Başbakan'ın şahsi istihbarat koordinatörü olarak kurduğu ve toplantıya çağırdığı alt komite 21 Ocak sabahı toplandı ve hemen Paragon Komitesi olarak adlandırıldı. Toplantı saat 10'da kabine bürosu briefing odasında başladı. Oraya kısaca Cobra denirdi. Whitehall'daki kabine bürosunun 2 kat altındaydı. Hava tertibatlı, ses geçirmez, her gün dinleme aygıtı kontrolü yapılan bir konferans salonuydu. Teknik olarak toplantıyı düzenleyen, yani ev sahibi durumunda olan kabine sekreteri Sir Martin Flannery'di. Ama o sözü Sir Anthony Plumb'a verdi, başkanlık koltuğuna Plumb oturdu. Savunmadan Sir Perry Jones, dışişlerinden Sir Patrick Paddy Sitbrickland, adliyeden Sir Hubert Villiers gelmişlerdi. MI5 de adliyeye bağlı sayılıyordu. Devlet İletişim Merkezi ülkenin dinleme servisiydi. Bu teknik çağda o kadar önemli sayılıyordu ki başlı başına bir haber alma örgütüydü o da sanki. Genel müdür yardımcısı katılıyordu oradan. Genel müdürün kendisi tatildeydi. Charles Sokağı'ndan Sir Bernard Hemings gelmiş, Brian Harcourt Smith'i de yanında getirmişti. "Brian olayı baştan bilse daha iyi olur diye düşündüm" diye açıklamıştı durumu Sir Anthony'ye. Herkes anlamıştı ne demek istediğini. Belki gelecek toplantıya ben kendim katılamazsam demek istiyordu. Son üye masanın ayak ucunda Sir Anthony Plumb'ın tam karşısında oturmaktaydı. Sir Nigel Irwin, gizli haber alma örgütünün, yani MI6'nın şefiydi o da. Garip ama MI5'in bir genel müdürü olduğu halde MI6'nın yoktu.
Oranın başına şef deniliyordu istihbarat dünyasında ve Whitehall'da C diye anılırdı kısaca. Adı ne olursa olsun aslında bu C harfi chief kelimesinin baş harfi olarak bile alınmamıştı. İlk MI6 şefinin adı Mansfield Cummings'ti. C onun soyadının ikinci baş harfiydi. Oradan kalmıştı bu. James Bond romanları yazan Ian Fleming her zaman alaycı bir yazar olduğundan romanlarında öteki baş harfi de almış, haber alma şefine de hep M diye değinmişti. Masanın çevresinde toplam 9 kişi oturuyordu. Bunların 7'si Sir unvanlıydı. Bir arada krallığın herhangi 7 kişisinden daha nüfuzlu sayılırlardı. Birbirlerini iyi tanırlar, ilk adlarıyla hitap ederlerdi. Her biri genel müdür yardımcılarını da ilk adlarıyla çağırabilirlerdi. Ama yardımcıları onlara efendim derlerdi durum gereği.
9. ayrımın sonu. Sayfa 90.